tat olmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu süreç öyle basit bir süreç değil. Rabbin işi kolay bir iş değil. Zor bir iş. Ve her birimizin yaşamında ister istemez renkleri farklı da olsa değişik değişik sorunlar var. Hatun güzel bir şekilde dile getirdi. Hatun dışarı çıktığında ben söyledim, o benim söylediğimi duymadı ama gerçekten her ne kadar içinde bulunduğu zor koşullar, içinde bulunduğu o baskılar çok çok büyük de olsa, güçlü de olsa biliyoruz ki o gün bugün o gün yani bugün aramızda olmuş olması Hatun'un Tanrı'nın büyük bir eseridir. Onun için şunu net bir dille ifade etmek istiyorum. Hatun'un yakınımıza gelmesi, kilisenin yakınına gelmesi, Feiningen'e taşınmış olması Tanrı'nın büyük bir armağanıdır, hediyesidir. Ve sevgili kızıyla birlikte kalıyor olması Tanrı'nın büyük bir hediyesidir. Okul bulması, eğitim görmesi çok güzel bir hediyedir. Ben bunu açık bir dille ifade ediyorum. Hatun'u teselli etmek için değil. Ama şunu içten söylüyorum. Ben kendine her zaman söylemişimdir. Sen farkında değilsin belki diyorum ama ben de sana bir şeyler vermeye çalışıyorum. Seni teşvik etmeye çalışıyorum. Seni ayağa kaldırmaya çalışıyorum. Ama ben de senin aracılığında çok şey öğreniyorum. Hacı'yı o sakat dönemde uğraşırken Hacı'nın o zor dönemden, o eroin döneminden geçtiğinde ben Hacı aracılığıyla o insanlara nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. Bunu açık bir dille ifade ediyorum her zaman. Biz farkında değiliz. Ben öğretiyor konumundayım. Değil mi? Görüyorsun Recep hep öğretiyor. Ama sanmayın ki ben sizden bir şey öğrenmiyorum. Yürekten söylüyorum, her birinizden, Havadan da, Bülent'ten de, Hatice'den de, hepinizden de ayrı ayrı şeyler öğreniyorum. Ben sizin aracılığınızda ben de gelişiyorum değerli kardeşler. Onun için seviniyoruz ki biz bir aileyiz. Ne kadar güzel bak. Aile nedir? Ağlama da var, hoplama zıplama da var. Değil mi? Gözyaşı da var, sevinç de var. Aile içerisinde olduğu gibi. Onun için sizi teşvik ediyorum. Tekrar söylüyorum, laf olsun diye değil, gerçek olduğu için. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz. Değerli kardeşler, onun için hepinizi çok seviyorum. Ve ne olursa olsun, belki arzu var. Kilisemiz 50 kişi olsun, Vakkas abi her zaman söylüyordu. 150 kişi olsun, 300 kişi olsun. Tabii ki bizim en büyük arzumuzdur 300 kişinin, 500 kişinin olması. Ama şunu ben açık dille ifade ediyorum ki, çok açık bir dille ifade ediyorum ki, kafa sayısı hiç önemli değil. Gönül istiyor. Ama biz eğer kendi üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz bir şekilde yerine getirirsek, Rab kendi üzerine düşeni yapacaktır. Emin olun, Rab en güzelini yapacaktır bizim için. Onun için biz sadık kalmaya, Rab'be bakmaya, Rab'le birlikte yürümeye özen gösterelim, emek verelim. Sen de rahat ol Özlem, hiç önemli değil. Çocuklar beni rahatsız etmiyor. Ama şunu söylemek istiyorum. En son biliyorsunuz Yaratılış kitabında 12. bölümü bitirmeye çalışmıştım. O gün çok karışıklık vardı. Çok girme çıkma vardı tabii ki. Çok gürültü vardı. Biraz dinlediğimde, izlediğimde çünkü internetten yayınlanıyor ya bunlar. Biraz daha böyle doğal olarak da her zaman sesler var ama bir takım fazlalıklar vardı. Onun için Enver'e dedim ki bu maalesef yayınlanamaz internette. Onun için kardeşler için hem uzun bir ara oldu hem bir özet yapıp bu 12. bölümü yaratılış 12. bölümü tam olaraktan bitirmek, tamamlamak istedim. Hatta bugün ve dün konuya bakarken yine güzel böyle ruhsal içeriği dolu olduğunu gördüm. Gerçekten biz bu 12 bölümden Yaratılış kitabının 12 bölümünden eminim ki çok şey öğrendik. Bazılarınız belki ilk birkaç bölümü kaçırdılar. Ama eminim ki 4. 5. bölümden itibaren bir 7 bölümlük o uzun yolculukta, çok uzun bir yolculuğu birlikte tamamladık, bitirdik. Ve eminim ki çok şey öğrendiniz. Bugün sorsam ne öğrendiniz diye bilmiyorum neler söyleyeceksiniz ama bir gün aslında bunu da yapmak istiyorum açıkçası. Bu 12 bölümden ne öğrendiniz? Bu 12 bölüm size ne kazandırdı? Bunu biliyorsunuz DVD olaraktan, DVD olaraktan yapmaya çalışıyoruz. onu tamamladığımız zaman piyasaya süreceğiz, dağıtımını yapacağız. Onun için lütfen Rabbin bu diri sözlerini her birimiz hayatımızın her alanına sokmaya çalışalım. Çünkü söz sokuldukça yaşama bereket oluyor, ürün oluyor. Evet, 12. bölümü açalım, Yaratılış 12. bölümü. Biliyorsunuz 12. bölüm ile ilgili yaptığım o son konuşmada bölümün 12. bölümün 6. ayeti ile 9. ayetine kadar olan o parçayı almıştık. Ve o parçanın içerisindeki o ruhsal içeriği anlamaya çalışmıştık. Biraz böyle geçmişi biraz böyle düşünelim. Belki aldığımız bilgiyi biraz böyle irdeleyelim, tazelemek açısından. O bölümde, o ilk 9 ayette yatan ruhsal içerik neydi? Sizin orada gördüğünüz bir şey var mı? Yani sizlerden belki bir iki dakika da olsa sizlerden böyle bir açıklama da bulunmanızı istiyorum. Eğer o ilk 9 ayetle ilgili bir konuşan bir söz varsa, yani orada bir ruhsal içerik size konuştuysa, hitap ettiyse, bunu söylemekten çekinmeyin sevgili kardeşler. Var mı bir şey? Şöyle bir bakın bakalım. Evet. İlla da benim söylediklerim şart değil. Sizin belki şu anda okurken yüreğinize konuşan sözler olabilir.
Ben burada bunu kendimde de görüyorum. Tanrı bir şey diyor. Ve hemen adama atıyor. Sormadan niye, ne var sormuyor. Bütün böyle güvenişi Tanrı'ya veriyor. Ben de izinde, dediğim gibi benim tek güvencim Tanrım var.
Amin.
Burada baştan bize bu en önemli benim için, yoksa Abraham ya da ben Türkiye'de bu yola gidemezdim zaten. Baştan olmazsa güvenmiş.
Evet. Güzel. Evet. Buyur Enver.
İtaat ve sonrası bereket.
Evet. İtaat sonucu bereket. Güzel. Güzel bir özet ya. Evet. Ja. Ya çok güzel, çok güzel. Zaten Hildur kardeşine söylediği gibi hepsini tercüme etmeyeceğim tabii ki de. Ama 3. ayetteki o sözleri üzerinde çok durmuştuk. Pratik olaraktan bir düşünce çıkarmıştık oradan. Tanrı İbrahim'i bereketleyecekti ama Tanrı aynı zamanda İbrahim aracılığıyla başkalarını da bereketleyecekti. O zaman şunu demiştik hatırlarsanız. Bizler de Tanrı'nın bereketlerini alıyoruz bol bol, değil mi? O zaman bizler de başkaları için bereket olmalıyız. Biz de başkaları için bereket olmalıyız. Evet. Herhangi başka bir şey var mı?
Biz de her gün Tanrı'ya duruma bir geliyoruz böyle Tanrı diyor ya istatistik olarak Deutsch tüm bir dich rechnen, ich werde mich dann an ihm rechnen.
Amin. Evet. Her neyse. O zaman şöyle bir size şey yapayım. Ders olaraktan söyleyeyim. Hemen birkaç hafta sonra demeyeceğim ama bir gün bunu diyebilirim. Tekrar. Not almayı zaten prensip olaraktan edinin. 12. bölümle ilgili mutlaka üzerinde biraz düşünün. Sizlerden biraz, ben de kendime teşvik açısından sizlerden de birazcık duymak istiyorum. 12. bölüm benim hepsi güzel bölümlerdi ama 12. bölümden ben de çok şey öğrendim. Gerçekten harika bir bölüm. O bölümün üzerinde bakın, not aldıysanız notlarınızı bakın. Eğer hatırlamıyorsanız Enver'e söyleyin. Bilmiyorum, CD yapıyor. O CD'lerden birer tane versin, size dinleyin tekrar. Oradan not tekrar alın. Ama 12. bölümle ilgili size soracağım. Ama en azından sonraki yani şeyi tekrar ben özetliyorum kısa olaraktan, hızlı bir şekilde. Ondan sonra 10. ayetten itibaren devam edeceğiz. Şimdi 6. ayete baktığımız zaman orada çok ilginç bir ifade yer alıyor. Abraham diyor ülke boyunca Şekem'deki Mora meşesine kadar ilerledi. O günlerde diyor orada Kenanlılar yaşıyordu. Şimdi İbrahim biliyorsunuz bulunduğu bölgeden Haran bölgesinden ayrılıp kendisine vaat edilen ülkeye gitmek için yola çıktığında ülkenin iç sınırlarında yer alan Şekem'e vardığında bir yolcu ne der? Oh be, artık ulaştım. Şimdi rahat bir şekilde istediğimi yapabilirim. Yani şunu düşünüyoruz. Bir yolcu çadırıyla yola çıkıyor. Gittiği yere en azından sınırlarına ulaşıyor. Derin bir nefes alma ihtiyacı var. Ve ister istemez hemen burada barınmak için bir ev yapma durumu söz konusu. Hemen çadırını kurup orada nasıl yaşaması gerektiğiyle ilgili düşüncelere dalması gerekirken İbrahim'de bunu biz görmüyoruz. Şekem'e vardığında ne diyor? Ülke boyunca, yani her şeyi bırakmıyor, tersine ülke boyunca ilerliyor ve yürüyüşünü devam ediyor. Yani yürüyüşünü bırakmıyor, yürüyüşünü sürdürüyor değerli kardeşler. Demek ki burada şunu söylemiştim. İbrahim kendini salmadı. İbrahim kendini bırakmadı, gevşemedi. Benim için artık bu kadar yeter demedi. Ve bu düşünceyi ruhsal kapsamda düşündüğümüzde İsa Mesih'in Yuhanna 10. bölümde söylediği bir ayetle açıklık getirmiştim. 10. bölümün 10. ayetinde İsa demişti ki insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsun diye geldim. İsa ne için geldi? Recep bol yaşamın sahibi olsun diye. Bizler bol yaşamın sahibi olsun diye Rabbimizin gelmesi, o çarmıh üzerinde hayatını feda etmesi gerekiyordu. Ve bununla ilgili şunu söyledim. Bu bol yaşam niteliği olan bir yaşam. Yani böyle niteliksiz bir yaşam değil. Normal bitkili olan bir yaşam, hayvanda olan yaşam değil. Varlığını sürdürmek için olan bir yaşam değil. Niteliği olan bir yaşam olduğunun altını çizmiştim. Ama sahip olduğumuz bu bol yaşamın kıyılarında dolaşarak değil, içlerine, derinlere doğru girmemiz gerektiğini vurgulamıştım değerli kardeşler. Yani ilerlememiz gerektiğini, kıyılarda değil, içlerine doğru yavaş yavaş adım adım ilerlememiz gerektiğinin altını önemli çizmiştim değerli kardeşler. Yani şuydu buradaki ruhsal içerik. Rab İsa Mesih ile yüzeysel bir ilişki değil. Derinlere girmek nedir? Şimdi her zaman diyoruz ya, çakıl taşları kıyıda bulunur. Denizdeki çakıl taşlar kıyıda bulunur. Ama inci nerede bulunur? Derinlerde bulunur. Demek ki o değerli noktalara ulaşmak için derinlere girmek lazım. O zaman şunu söyledik pratik olaraktan. Bizim ilişkimiz Rab ile yüzeysel bir ilişki olmamalı. Daha derin, sahip olduğumuz yaşamın doluluğunu dolu dolu yaşayarak bunu hayatımızın her alanında yansıtmakla sorumlu bireyleriz değerli kardeşler. Bunun altını önemli bir kez daha çizmek istiyorum. Ve ikinci olarak da İbraniler 6. bölümden bir ayetle desteklemiştim bu düşünceyi. Şuydu 6. bölümün 2. ayetinde Mesih ile ilgili öğretileri aşarak diyor. Çok ilginç bir ifade var. Mesih ile ilgili öğreti alıyorsunuz değil mi? İlk iman noktasına geldiğinizde ABC'yi öğreniyoruz. Doğru mu? Ondan sonra ne oluyor? Artık ABC ile yetinmiyoruz. Biraz daha yukarılara çıkıyoruz değil mi? Biraz daha ilerleme, gitme ihtiyacı duyuyoruz. Bu ayet tam bunu anlatıyor bize değerli kardeşler. Mesih ile ilgili öğretileri aşarak yetkinliğe, yani olgunluk. Olgunluk bir süreç. Başta olan bir olay değil. Bebek ne zaman olgunlaşıyor? Belirli bir aşamaya geldiğinde, ilk başta değil. Olgunluğa doğru ilerleyelim. Bak, ilerleyelim diyor. Demek ki bir süreç, devam eden bir süreç. Duran bir süreç, biten bir süreç olmadığı çok açık bir şekilde burada vurgulanıyor. Şimdi aynı şekilde Pavlos da Kolose'ye yazdığı mektupta Kolose'deki imanlara yönelik duası da tam bu yöndeydi. 1. bölümün 10. ayeti. Kolosiler 1 ayet 10'da diyor ki meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlememiz için dua ediyoruz diyor. Ne için dua diyor Pavlos? Kardeşlerin ilerlemesi için, Kolose'deki topluluğun ilerlemesi için. Benim arzum ne? Ben sizlere baktığım zaman sizlere 10 yıl önceki hacı değil, 10 yıl önceki eylem değil, farklı bir eylem, farklı bir hava, farklı bir hacı, farklı bir Hatice görmek. Doğru mu? Yani ben sizlerin belirli bir noktaya geldiğinizi görmek, ben eminim ki hem sizin için harikadır, Rab için harikadır ama benim için de çok büyük bir teşviktir değerli kardeşler. Bunun bir şekilde söylüyorum büyük bir coşkuyla. Gerçekten bu yönde de ben sizin için dua ediyorum. Rab sizi sözü aracılığıyla eğitsin, ruhuyla desteklesin, gelişmenize yardımcı olsun. Evet. Şimdi İbrani 6. bölümde Mesih ile ilgili öğretileri aşmak ifadesi için, yani oradaki anlam nedir diye bir açıklamada bulunmuştum. Ne anlıyoruz? Mesih ile ilgili öğretileri aşmak, az önce de söylediğim gibi bir öğrenci ABC'yi öğreniyor ama daha sonra daha ileri bir aşamaya geliyor. Yükseliyor, daha iyi bir aşamaya geliyor. Yani biz şunu demekle yetinmememiz gerekiyor. Hamdolsun, kurtuldum, bu benim için yeter. Hayır. Bakın, bir bebek yaşamını anne sütüyle devam etmiyor. Ömür boyu. Doğru mu? Anneler buna hemen yanıt verir. Doğru mu? Hepimiz biliyoruz. Belki bir yıl emiyor, belki iki yıl emiyor. Bizim çocuklar 1,5 yıl emdi hemen hemen üçü de. Değil mi? Ama bir noktadan sonra dışarıdan destek alması. Eylemin şeyi biraz daha farklıydı ufaklık için, en son Kayra için. Daha erken başladı dışarıdan takviyeye. Ama genel olaraktan dışarıdan takviye vermeye. Yani belirli bir süre sonra et yemeye ihtiyacı var. Belirli süre sonra katı yiyecekler yemeye ihtiyacı var. Bizim de hep basit sütle, bu da güzel ama değerli kardeşler süt bizi doyurmaz. Döner de yiyeceğiz, etli, soğanlı, bol soğanlı. Değil mi? Yani bu çok çok önemli bir şey. O katı yiyeceklere ihtiyacımız var. Bedenen gelişip büyümek için ruhsal açıdan da aynı şey bizim için de geçerli değerli kardeşler. Onun için İbrahim ülkeye ulaştı ama oturduğu yerde kalmadı. Kademe kademe ilerledi içlerine doğru. Demek ki gelişmeye fırsat verirdi ülke boyunca ilerlemekle. Evet. Şimdi yorgun düştü bizim İbrahim vardığında. Ama orada İbrahim'in çok güzel bir şeyin farkına vardı. Ayırdığına vardı İbrahim. Fark etti ki o yolculuk süresince yalnız olmadığını gördü. Yani yolculuğu tek başına yaptığı gibi görünüyor. Yani eşiyle, ailesiyle birlikte. Ama hayır, tam tersine sevgili kardeşler, Rab da onunla birlikteydi. İbrahim bunu gördü mü net bir şekilde? Tabii ki net bir şekilde gördü. Biz bunu nereden anlıyoruz? Hangi ifadeden anlıyoruz? Kutsal kitaba baktığımız zaman 12. bölüme ne diyor 7. ayette? Rab Abraham'a görünerek çok dikkatimi çekti. Abraham, Rab Abraham'a ne zaman göründü? Bunu düşünün lütfen. Rab Abraham'a ne zaman göründü? Bu ne demektir Bülent?
Hani bu ülkeyi bana vaat etmişti.
Ha, yani bir takım olumsuzlukların olduğu da. Şimdi ben geliyorum, bana vaat etmişsin. Bir bakıyorum ki başkaları yaşıyor orada. Ulan bu ne demek şimdi? Ben bu kadar yolculuğu bunun için mi yaptım? Ben şimdi onlarla beraber nasıl uyum içerisinde kalacağım? Onları buradan nasıl çıkartacağım? Ne oldu? İster istemez olumsuz düşünceler içerisine girdi. Şimdi bak düşünün. Bizler de zaman zaman bazı durumlarda olumsuzluklar içerisine düşüyoruz değil mi? Sizler de bu kısa zaman içerisinde yaşadınız. Hatun hala yaşamakta. Ya nasıl olacak? Bunu nasıl yapacağım? Bu artık ne zaman bitecek? Değil mi? Bir takım soruları ister istemez soruyoruz. Tam o olumsuzluklar içerisindeyken hatun da bana çoğu zaman söyledi. Sizlerden de bazen duydum. Gerçekten de kendimi şu gün çok kötü hissettim ama ondan sonra bir baktım ki bugün girerken de aynı şeyi söyledi. Bir ışık doğdu diyor. Küçük de olsa bir ışık. Demek ki ne zaman Rab kendini daha çok varlığını hissettiriyor bize o sıkıntılı dönemlerde. Olumsuzluklar içerisinde düştüğümüz zaman Rab diyor ki oğlum korkma. Kızım korkma. Ben seninleyim bundan emin ol. Ben seninle birlikteyim. Rab bu güvenceyi İbrahim'e veriyor. Bak ne kadar güzel. O görünce olumsuzluklar içerisinde düşüyor ister istemez. Tam olumsuzluklar içerisindeyken Rab ona görünüyor ve onu ne yapıyor? Teselli ediyor. Şimdi ve o teselli bulan İbrahim de ne yapıyor karşılık olaraktan? Ne yapıyor İbrahim? Teselli buluyor. Rabbin varlığını hissettiği zaman, gördüğü zaman sunak. Sunak neydi? Tapınmanın simgesiydi değil mi? Rab'be tapınarak karşılık veriyor. Değerli kardeşler şu anda sunak yok. Bizler Rabbin sunaklarıyız, tapınaklarıyız. Bizler de şükrederek, dua ederekten o Rabbin yanımızda olduğunu açıkça beğenmemiz lazım. Rab teşekkür ederim ki yalnız değilim. Bütün zorluklara rağmen. Bunu görsem de görmesem de biliyorum ki sen benimle birliktesin değerli kardeşler. İbrahim bunu yapıyor ve tapınıyor hamdolsun. Önünde birçok sorun ama sorunların içerisinde merkezinde Rab var hamdolsun. Bu çok harika bir gerçek sevgili kardeşler. Onun için İsa Mesih öğrencilere çok güzel bir güvence verdi. Bize de aynı güvenceyi veriyor. 28. bölümde. Matta 28. Ayet 20. Dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Bakın her an demesi de çok önemli. Dünyanın sonuna dek birlikte olması güzel ama hangi dönemde? Sabahtan öğleye kadar mı? Öğleden akşama kadar mı? 2 saat mi 5 saat mi? Hayır. Burada çok güzel bir ifade var. Her an sizinle birlikteyim. Bugün şu an aramızda Rab. Sen buradan çıkıp giderken Rab seninle birlikte. Senin yanında. O esenlik olsun. O güvenceyi Rab bize veriyor değerli kardeşler. Onun için öğrenciler bu teselliyi buldular. Biliyorlardı ki hizmet ederken Rab olmadığında, yani fiziken onların yanında olmadığında biliyorlardı ki evet Rab bizimle birliktedir. Bizi bırakmayacaktır. Hamdolsun değerli kardeşler, yardımsız değiliz. Yalnız değiliz. Evet, bunu bir şekilde altını önemli çizmiştim. Evet, belki hızlı bir şekilde 8. ayet ile ilgili olarak da şunu söylemiştim. Anımsarsanız 8. ayete bakarsak. İbrahim nereye hareket ettiyse, İbrahim'e has, ona özgü iki özellik vardı. Hatırlayın neydi o iki özellik? Burada söylemiştim. İbrahim nereye gittiyse beraberinde bir şeyleri götürdü ve gittiği her yerde oradaki insanlar İbrahim'de iki tane özellik gördü. İbrahim'i İbrahim yapan iki tane özellik vardı. Neydi o iki özellik? Birincisi doğru. Gittiği yerde tapınmanın simgesi olaraktan kime ait olduğunu gösteren sunağı kurdu. Birinci özelliği buydu. Aslında ikinci özelliği ama birinci özelliği çadırdı. Eylem, bravo. Demek ki iki özelliği vardı İbrahim. Birincisi çadırıyla birlikteydi. Bu neyi gösteriyor bize? Yerleşik bir yerde vatanı yok. Bugün Sami çok güzel söyledi değil mi? Vatanımız nerede? Tamam, ülkemiz var. Burada yaşıyorsak burada da bizim ülkemiz, orası da bizim ülkemiz. Ülkemiz var, yersel vatanımız var tabii ki. Ama bizim asıl vatanımız neresi? Gökler, hamdolsun. Göklerde, Kolosalara baktığınız zaman göksel değerleri düşünün diyor. Rab orada sizin için aracılık ediyor. Rab bizimle birlikte, bizim vatanımız göklerde. Demek ki çadır neyi gösteriyor? Bu memlekete, bu yersel ülkelere ait olmadığını gösteriyor İbrahim'in. İkincisi, tapınakta kime, sunakta kime ait olduğunu gösteriyordu. Ve bizim için de Petrus mektubuna baktığınız zaman Rab Tanrı bizim için de aynı şeyi söylüyor. Bakın, 2. bölüm 11. ayette Petrus'un 1. mektubu, 2. bölüm 11. ayet. Aynı ifade bizim için kullanılıyor. Yabancı ve konuk diyor. Yabancı, yani oraya ait değil, konuk. Yani gelmiş ama kalacağı kesin değil, gidici. Yersel değil, yerleşik değil anlamında değerli kardeşler. Onun için buna bağlı olaraktan bir şeyi daha söylemek istiyorum. Pratik bir düşünce çıkartmıştık anımsarsanız. Burada Beytel ile yani çadırını İbrahim nereye kuruyor çadırını? Beytel ile doğudaki Ay kentinin arasına kuruyor. Beytel ve Ay kenti. Ve Beytel'in anlamını söylemiştim. Neydi Beytel? Beytel neydi? Tanrı'nın evi. Değil mi? Tanrı'nın evi anlamında. Ay kentinin anlamı neydi? Ona da açıklık getirmiştim. Yıkık, harabe, dökük anlamında. Ve bunu ruhsal kapsamda düşündüğümüz zaman güzel bir düşünce çıkmıştı. Neydi o düşünce? Abram ve eşi Sara doğudan batıya, yani bozuk, harabe, yıkık olan kentten, yani dünyadan Tanrı'nın evine doğru bir yürüyüşü, yolculuğu açıklıyor değerli kardeşler. Bu çok çok önemli simgesel anlamda. Yani şunu söylemiştim. Arkasını dünyaya dönmüş, dünyasal şeylere geri dönmüş arkasını ama önü göksel vatana doğru, cennete doğru giden bir yolculuk içerisinde. Bizler de aynı şekilde. Biz dünyada yaşıyoruz tabii ki. İnkar etmiyoruz bunu. Ama biz dünyasal zevklerle hoşnut olan insanlar değiliz. Bizim öyle bir şey olsa bugün burada olmazdık zaten. Biz bambaşka yerde olurduk değil mi? Bugün Formula 1 var, belki Hacı Formula 1'de kalması gerekiyordu. Değil mi? Tabii yok yani, örnek veriyorum. Bugün bizim Ercan da senin gibi çok seviyor aynı şeyi. Anneanneye gitti, kaset koyduk ya akşam onu izlesin diye. Çözüm var zaten de. Demek istediğim şu var. Hoşuma gittiği için söylüyorum Hacı sadece. Yani bizim eğer arzumuz, zevklerimiz buradaki arzularla bütünleşmiş olsaydı bugün zaten burada olmazdık birçoğumuz. Değil mi? Başka şeyler var yeryüzünde yapılması gereken. Ama ne yaptık? Biz dünyayı arkaya bıraktık, sırtımızı oraya döndük. Ama yüzümüz diri olan Tanrı'ya bakıyor. Göksel kente doğru bir yolculuk içerisindeyiz. Bu da bizi teselli etsin, sevindirsin sevgili kardeşler. Evet. Belki son olaraktan şunu söyleyebiliriz. Yani özet olaraktan bedenimin sahibi olan Tanrı'yı yüceltmek için kullanmalıyım. Tüm sahip olduğum her şeyi Rab için kullanmam gerekiyor. Ve her zaman sözlerim, durum ve şartlar ne olursa olsun, yaşam biçimim, davranışlarım, değerli kardeşler, Tanrı'ya tapınan bir sunak olmalıdır. Her birimizin yaşamı. Ve insanlar baktıkları zaman, nasıl ki İbrahim'e baktılar, dediler ki İbrahim putlara tapmıyor. İbrahim putperestliğin içerisinde gelmesine rağmen putperestlik içerisinde değil. Putlara tapmıyor, tam tersine Rab İsa Mesih'e ait, Tanrı'ya ait. Bunu gördü insanlar net bir şekilde. İnsanlar da bize baktığında bizlerin kime ait olduğunu görsün. Nokta değil mi? Evet. Kime ait olduğunu görsün çevremizdeki insanlar. Evet. 10. ayetten 20. ayete kadar olan kesime geliyoruz şimdi. O da hemen onu da hızlı bir şekilde şey yapacağız. Ama belki Bülent gelsin buraya okusun bize. 12. bölümün 10. ayetinden sonuna kadar onu okusun ve ondan sonra devam edelim.
Abraham Mısır'da. Ülkedeki şiddetli kıtlık yüzünden Abraham geçici bir süre için Mısır'a gitti. Mısır'a yaklaştıklarında karısı Sara'ya, güzel bir kadın olduğunu biliyorum dedi. Olur ki Mısırlılar seni görüp bu onun karısı diyerek beni öldürür, seni sağ bırakırlar. Lütfen onun kız kardeşiyim de ki senin hatırın için bana iyi davransınlar, canıma dokunmasınlar. Abraham Mısır'a girince Mısırlılar karısının çok güzel olduğunu fark ettiler. Kadını gören Firavun'un adamları güzelliğini Firavun'a övdüler. Kadın saraya alındı. Onun hatırı için Firavun Abraham'a iyi davrandı. Abraham, davar, sığır, erkek ve dişi eşek, erkek ve kadın köle, deve sahibi oldu. Rab Abraham'ın karısı Saray yüzünden Firavun'la ev halkının başına korkunç felaketler getirdi. Firavun Abraham'ı çağırtarak "Nedir bana bunu yaptığın?" dedi. "Neden Saray'ın karın olduğunu söylemedin? Niçin Saray kız kardeşimdir diyerek onunla evlenmeme izin verdin? Al karını git." Firavun Abraham için adamlarına buyruk verdi. Böylece Abraham'la karısını sahip olduğu her şeyle birlikte gönderdiler.
Teşekkürler. Sağ olun. Burada gerçekten çok dolu, çok dolu bir içerik var. Ne kadar ilginç değil mi? Rab Abraham'ı bereket olarak, başkalarına bereket olmak için seçti, kullanmak istedi ama o birçoklarına tam tersi bereket yerine bereketsizlik getirdi birçok kişiye. Oraya tabii ki geleceğiz ama 10. ayetten 20. ayetler arasına baktığımız zaman orada şunu ilk başta görüyoruz. Ayet şöyle diyor, ülkedeki şiddetli kıtlık yüzünden diyor, kıtlık yüzünden Abraham geçici bir süre için Mısır'a gitti. Şimdi İbrahim biliyorsunuz ailesiyle birlikte yaşamına devam edebilmesi için, yaşamını sürdürebilmesi için büyük bir iman adımı atarak hiç bilmediği bir ülkeye gitmek için uzun bir yolculuğa çıktığını biliyoruz. Değil mi? Uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Şimdi vaat edilen ülkeye, Tanrı'nın vaat ettiği ülkeye vardıklarında oraya yerleşip yaşamın tadını çıkarmaları gerekirken sevgili kardeşler, Rab orada orayı ve birçok alanı, geniş bir alanı kapsayacak bir kıtlığın olmasına izin veriyor. Çok ilginç. Ne zaman bu kıtlığın olmasına izin veriyor? Vaat edilen ülkeye girildiği zaman. Şimdi ben diyorum gel de buradan yak şimdi. Yani bu nedir? Şimdi düşünün. Kıtlık bu burada okuduğumuzun dışında ne Ur kentinde ne Haran kentinde kıtlık ile karşılaşmadı bunlar. Yani Rabbin yönetimi altında olmadan önce bir kıtlık yoktu. Ama Rabbin yönetimi altında vaat edilen ülkeye giriyor bunlar. Orada her şey harika olması gerekirken, çünkü Rabbin yönetimi altındaydı bu insanlar. Her şey olumlu olması gerekirken gelişmeler tam tersine büyük bir kıtlıkla yüz yüze geliyorlar sevgili kardeşler. Bu gerçekten kayda değer bir nokta. Onun için bunu öncelikle öne çıkarmak istiyorum. Tanrı neden acaba kıtlığın olmasına izin vermiş olabilir? Tanrı neden bu kıtlığın olmasına izin verdi? Vaat edilen ülkeye geldiler. Kıtlık mı çekmeleri gerekiyordu? Hani bal akan, süt akan diyardı. Bolluk içerisinde yaşamaları gerekiyordu. Ama büyük bir kıtlık içerisine düştü bu insanlar. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman sevgili kardeşler, yine kafanızda düşünün onu. Zaferli dönemlere baktığımız zaman, iman adamlarının zafer kazandıkları dönemlere baktığımız zaman, zafer öncesi bir sıkıntı dönemi var. Yani şimdi, ben şimdi taze olduğu için hep Bülent'ten, Eylem'den örnek veriyorum da. Şimdi onlar, şimdi bugün çok rahatlar. En azından oturum açısından. Ama onlara 6 ay önce, 7 ay önce sorsaydık, değil mi? Bıçak sırtındaydılar. Keskin bir bıçak sırtındaydılar. Doğru mu? Ama onlar bu günleri, bu güzel günleri görmek için o sıkıntılı dönemden geçmeleri gerekiyordu. O sıkıntılı dönemi yaşamaları gerekiyordu sevgili kardeş. Onun için pratik olarak ben her zaman şunu söylüyorum. Bazı vaazlarda söyledim bunu. Önce haç, yani sıkıntı, elem, sonra taç. Yani taça ulaşmadan önce haç, o sıkıntılı dönem mutlaka mutlaka var. Bunun böyle olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın kutsal kitaba. Örneğin İsrail halkını ele alalım. İsrail halkı biliyorsunuz iman ettiler, itaat ettiler. İtaat sonucunda kendilerini nerede buldular? Yaratılış çıkış kitabına baktığımız zaman orada çok net bir şekilde 12. bölümle 15. bölümler arasında net bir şekilde görüyoruz. Kendilerini aşılması imkansız olan Kızıldeniz'in önünde buldular. Bakın, Kızıldeniz'in önünde sıkıntı mı bu? Tabii ki sıkıntı. Yüzmek çok zor. Arkada savaş arabaları, 600 tane savaş arabası Firavun'un. Önde Kızıldeniz. Nasıl aşacaklardı? Ne oldu? Aştılar mı? Açtılar. Nasıl açtılar? Rabbin yardımıyla Tanrı onları Kızıldeniz'in öbür yakasına geçirdi. Doğru mu? Amin. Peki orada her şey bitti mi? Oh ne güzel. Girdiler istenilen bölgeye geçtiler. Her şey fıstık gibi harika bir şekilde devam etti. Böyle mi okuyoruz değerli kardeşler? Hayır. Kesinlikle hayır. 15. bölüme baktığımız zaman karşı tarafa geçtikten sonra susuzluk çektiklerini okuyoruz. Okursanız göreceksiniz. 15. bölümde susuzluk çektiklerini okuyoruz. 3 günün sonunda diyor, Mara'ya vardıklarında su buldular. Ama su neydi? Acı suydu. Acıyı da içemediler. İçemez durumdaydılar suyu. Tanrı ne yaptı daha sonra? Mucizevi bir şekilde küçük bir ağaç parçasını kullandı Musa aracılığıyla ve suyu tekrar tatlandırdı, içilebilir duruma getirdi. Hamdolsun. Yine refaha ulaştılar. Her şey bitti mi? Her şey fıstık gibi ekmek elden su gölden harika bir dönem içerisine mi girdiler? Hayır değerli kardeşler. Ne oldu? 16. bölüme bakıyoruz. Çıkış kitabının 16. bölümüne. Orada ne görüyoruz? Yeni bir sorun. Sorun ne? Açlık. Açlık çekmeye başladı bu insanlar. Ama ne yaptı Tanrı? Doğaüstü bir yol kullandı. Gökten manna adında özel bir gıda, bir yiyecek gönderdi onlara. Ve onların açlığını giderdi. Doğru mu? Bakın, sıkıntı, çözüm. Güzel, rahat bir dönem. Sıkıntı, sonra bir rahat bir dönem. Sıkıntı, daha sonra rahat bir dönem. Her şey bitti mi? Bitmedi değerli kardeşler. Daha sonraki bölümlere baktığımız zaman Ameleklerin saldırısına uğradı bu insanlar. Amelekler onlara saldırdı korkunç bir şekilde ve ne oldu? Tanrı yine onları başarılı bir şekilde bir süre sonra başarılı bir şekilde zafer kazanmasına destek verdi. Sağladı. Onların zafer kazanmasını sağladı. Demek ki şunu söyleyebiliriz. Sıkıntılar, sorunlar, problemler bizleri nereye götürüyor? Zaferli dönemlere. Sıkıntı, sorun bizleri gerçekten değerli kardeşler bereketli, bereketin bol olduğu zaferli sonuçlara götürüyor. O zaman şunu diyebiliriz. Bir demiri çelik yapmak için bir mihenimiz yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Demiri önce ateşten geçiriyorlar. Sonra su veriyorlar. Tekrar ateşten geçiriyorlar. Tekrar su veriyorlar. Tekrar ateşten geçiriyorlar, tekrar su veriyorlar. Sonuç ne oluyor? Demir demirlikten çıkıyor, çelik oluyor. Daha güçlü. İşte bu bir süreç. İman hayatı sıkıntıların bol olduğu bir hayat. Ekmek elden, su gölden bir hayat vaat etmedi Rab bize. Sıkıntılarınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Rab bizimle, yalnız değiliz. Sıkıntılar hayatımızın birer kopmaz parçası. Biz bunlar aracılığıyla bereketli sonuçlar elde etmeye devam edeceğiz sevgili kardeşler. Şimdi bu zaferli dönemler içerisine girdiğimiz zaman insanın doğasında var olan bir şey var, öne çıkıyor. Şimdi bizler genelde zafer kazandığımız zaman büyük bir sevinç duyuyoruz, değil mi? Ve ister istemez bir rehavet çöküyor. Yani zafer kazanmışlığın bir rahatlığı var. Tamam mı? Rahatlıyoruz ve artık bir güven geliyor, özgüven geliyor içimize. Artık ben yaparım ya diyoruz. Ben iyiyim, ben iyi bir noktadayım. Yani ufak ufak farkında olmadan gurur dediğimiz o olgu yavaş yavaş öne çıkmaya başlıyor. Ve her şeyin üstesinden gelebileceğine inanaraktan kendine, kendi doğrularına güvenmeye başlıyorsun. Rabbin sözüne sarılmak yerine, onun sözüne bakmak yerine kendi deneyimlerimize bel bağlıyoruz. Kendi gücümüze bel bağlıyoruz sevgili kardeşler. Bunu defalarca kim yaşadı? Birçok Tanrı adamı yaşadı. Örneğin Pavlos. Bunu defalarca yaşadı. Bakın Pavlos ne diyor? Çok güzel bir ayet var. Lütfen onu bir kardeş okuyabilir mi? 10. bölüm Korintoslara yazmış olduğu ilk mektup. 1. Korintoslar mektubu. 1. Korintoslar mektubu 10. bölüm 12. ayet. Ne diyor? Bulan hemen okuyabilir mi lütfen? Hava buldun mu?
Kimileri gibi de söylenip durmayın. Söylenenleri ölüm meleği öldürdüm.
Yok. 1. Korintoslar 10 12 12 12. ayet. Ha evet, söyle bakalım Eylem. Bak, ne zaman biz düşüyoruz? Kendimizi, aha şimdi sağlamım. Kendimize güvenmeye başladığımız anda ne oluyor? Düşüşler söz konusu oluyor. Bakın, ben güçlüyüm, bana bir şey olmaz dediğimiz anda şeytanın tuzağına, kurduğu kapana çok rahat bir şekilde yakalanıyoruz sevgili kardeşler. Onun için böyle söyleyen bir kişi her zaman, her an Tanrı'nın disiplin elinin altından kayma tehlikesi var. Biz kendimize güvenmeye başladığımız zaman o kontrolün dışına çıkmış oluyoruz. Tanrı'nın denetiminin dışına ayağımız kaydığı için onun denetiminin dışına çıkmış oluyoruz sevgili kardeşler. Onun için İbrahim vaat edilen ülkeye girdi ama nasıl girdi? İtaat etmenin sonucu vaat edilen ülkeye girdi değerli kardeşler. Ama o girme onu o kadar çok rahatlatmıştı ki kendine olan güveni artmıştı İbrahim'in. Ben öyle düşünüyorum sevgili kardeşler. Ve büyük bir gurura kapıldı ve kendisinin gevşemesine neden oldu ve bir sıkıntı içerisine girmesine neden oldu. Bu kendine olan güven, gurur sonucu. Şimdi biz iman kaslarını nasıl geliştiriyoruz? Nasıl ki vücuttaki kasları geliştirmek için ağırlık kullanıyorsak, ağırlık kaldırmamız gerekiyorsa, aynı şekilde sıkıntı ve sorunlar bizim iman kaslarımızı geliştiriyor sevgili kardeşler. Bizim hoşumuza gitmese de sorun ve sıkıntılar bizim ayakta daha dik, daha dinamik bir şekilde durmamızı sağlayan etkenler değerli kardeşler. Onun için şunu söylemek istiyorum. Sorunlar karşısında, dikkat edin, sorunlar karşısında kaçmak çözüm değil. Çok önemli. Bir daha söylüyorum. Sorunlar karşısında kaçmak çözüm değil. Kaçış çözüm kesinlikle getirmeyecektir. Şimdi eğer İbrahim ülkede kalsaydı, ülkede kalıp Rabbe güvenseydi çok daha farklı şeyler olurdu. Ama ne yaptı? Kaçışı çözüm gördü İbrahim. Kıtlık karşısında, sorun karşısında dedi ki burada ne işim var benim? Tanrı ona söylemedi git Mısır'a. Değil mi? Ne yaptı? Kaçtı Mısır'a, ekmeğin, gıdanın bol olduğu yere. Şimdi onun tabii bu şekilde davranması gerçekten çok yanlıştı değerli kardeşler. Onun için ben bu Mısır'a kaçışı düşündüğüm zaman pratik olaraktan çok güzel bir içerik olduğunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz İsrail genelde Rabbin bereketlerini simgeliyor. İsrail'in simgesel anlamı Tanrı'nın bereketleri. Mısır neyi simgeliyor? Mısır'da dünyayı simgeliyor. Tam tersine Mısır'da dünyayı simgelemekte değerli kardeşler. Yani dünyanın var olan sistemini simgelemekte. Demek ki İbrahim Mısır'a kaçmakla Tanrı'ya değil kendi doğrularına güvenmiş olduğunu gösteriyor bize. Kaçmakla, Mısır'a kaçmakla, dünyaya geri dönmekle kendi doğrularına bel bağladığını gösteriyor. Ve Yeşaya peygamber bu konuda güzel bir uyarı. Uyarıyla bizi uyarmakta. Gerçekten. Diyor ki 31. bölüm, Yeşaya 31. bölüm. Ayet 1'de diyor ki, vay haline, vay haline yardım bulmak için Mısır'a inenlerin. Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına güvenenin. Kalabalık atlara güveniyorlar. Ama İsrail'in kutsalına güvenmiyorlar. Rabbe yönelmiyorlar. Çok açık bir şekilde Yeşaya o dönemi çok güzel bir şekilde özetliyor sevgili kardeşler. Demek ki Tanrı'dan uzaklaşıp maddesel şeylere ya da insansal yardım peşine koştuğumuzda gerçekten de vay halimize. İnsanlara bel bağladığımızda, kendi doğrularımıza bel bağladığımızda gerçekten vay halimize sevgili kardeşler. Çoğumuzun mutlaka yaşamında yaslandığı, yardım umduğu bir Mısır var. Hepimizin hayatında bir Mısır var. Beklentilerimizin olduğu, yardım beklediğimiz, güven bağladığımız kişiler ya da yerler mutlaka var değerli kardeşler. İşte İsrail'in en büyük temel sorunu buydu. Tanrı'ya bakmamaları. Tanrı'ya sırt çevirmeleri. Kendi kafasındaki doğrulara göre hareket etmeleri. İbrahim bunu net bir şekilde bu davranışıyla göstermiş oldu değerli kardeşler. Onun için Ben diyorum ki sorunlar arttığı zaman daha çok Rabb'e yaklaşmamız lazım. Ama biz sorunlar arttığında kaçış yolları arıyoruz kendimize. Ama Rabb bize diyor ki hayır, aslında sorunlar arttığında daha çok bana yaklaşmanız lazım. Belirli bir mesafedesiniz, daha da fazla yaklaşmanız lazım. Daha mı kötü durumda? Daha fazla yaklaşmanız lazım. Rabbim bize öğretisi bu yönde sevgili kardeşler. Onun için Yaşaya peygamber bizi yine çok güzel bir şekilde teşvik ediyor. 28. bölüm 16. ayette ona güvenen, çok güzel söylüyor. Ona güvenen, ona bel bağlayan, Rabbe sarılan yenilmeyecek. Hamdolsun. İnsana bel bağlayan değil, kendi kafamızdaki doğrulara bel bağlayan değil, ama Rabbe bel bağlayan kesinlikle yenilmeyecek diyor. Rab sözünde güven kalemimizin kendisi olduğunu onaylıyor. Güven kalemimiz, güvencemiz Rabbin kendisi. Hamdolsun. Evet, bir ayet daha destekliyorum. Yakup mektubundan. Birinci bölüm, ilk iki ayet okuyacağım. Kardeşlerim diyor, çeşitli denemelerle yüzle geldiğinizde bunu büyük bir sevinçle karşılayın. Değil mi? Mümkün mü? Yani büyük bir sıkıntılardan, denemelerden geçiyorsun. Buna oh hamdolsun iyi ki var ya. Büyük bir sevinçle. Ama neden bunu söylüyor Yakup? Kendisi de yaşadığı için, o deneyimlerden geçtiği için çok güzel bir şekilde Tanrı esiniyle bunu bize aktarıyor. Sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki diyor, burası çok önemli. Altını lütfen çizin. Yakup 1, ilk iki ayet. Altını lütfen çizin. Diyor ki, çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü arttırır. İman sınandıkça gücü artıyor imanın. Aynı şekilde hani demir ısıtılıyor, su veriliyor ya, ısıtılıyor, su veriliyor, çelik oluyor. Aynı şekilde iman da sınandıkça, denemelerden geçtikçe, zorluklardan geçtikçe ne oluyor? Gücü artıyor, gelişiyor. Çok daha harika, güçlü bir noktaya geliyor değerli kardeşler. Onun için ben diyorum ki, bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Sorunlarımızı, hatun bana baktığı için söyleyeyim. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı birer düşman olaraktan görmeyelim. İğrensek de, kafamızı bozsa da sorunlar, sıkıntılar, birer düşman olarak değil, birer arkadaş, birer dost olaraktan görelim. Diyeceksin ki neden Recep abi? Çünkü bakın, bir ağaç meyve vermek için her zaman güneşli, rüzgarsız bir süreçten mi geçiyor meyve vermek için? Hayır. Bir ağaç meyve verebilmesi için kara bulutlara da ihtiyacı var. Şimşeklere de, değil mi? Yağmura da ihtiyacı var. Doğru mu? Demek ki bizim de başkalarına tat olabilmek için, tat verebilmek için, onlara teşvik olabilmek için kesinlikle ve kesinlikle hoşumuza gitmese de değerli kardeşler, sıkıntılara, sorunlara gereksinim var. Doğru mu Hatice? Sen şimdi bayağı bir süreçten geçiyorsun hala. Ama en azından inanıyorum ki bu süreç içerisinde, bu zor süreç içerisinde birçok şeyi çok daha net bir şekilde gördün ve görmeye devam ediyorsun, öğrenmeye devam ediyorsun. Biz ne kadar üzülsek de, biz ne kadar şey yapsak da biliyoruz ki Rab her şeyi çok daha iyi biliyor. Evladını yalnız bırakmıyor. Kesinlikle değerli kardeşler, bunu açık bir dille ifade etmek istiyorum. Onun için olgunlaşmanın yolu, koşullar ne olursa olsun Rab ile ilişki içerisinde kalmaktır. Oradan geçiyor. Olgunlaşmanın yolu, gelişmenin yolu, tat vermenin yolu Rab ile sıkı bir ilişki içerisinde olmaktan kaynaklanıyor. Sıkı bir ilişki içerisinde miyiz? Nasıl yapıyoruz bu işi? Dua aracılığıyla ilişki kuruyoruz Rab ile. Nasıl yapıyoruz bu işi? Tanrı'nın sözünü okuyarak. Sadece pazardan pazara değil. Ama her gün. Okuyor muyuz? Yanıt vermeyin. Okumak zorundayız. Dua etmek zorundayız. Hangi oranda okuyorsak, hangi oranda dua ediyorsak o kadar yakınız. O zaman bereketler de O oranda bizim hayatımızda görünmekte değerli kardeşler. Onun için ben diyorum ki Rabbin yönetimi altında sıkıntılardan geçmek çok daha önemli. Yani Rabbin yönetimi altında bolluk içerisinde yaşamaktansa, yani Rabbin yönetimi dışında bolluk içerisinde yaşamaktansa, Rabbin denetimi altında, yönetimi altında sıkıntılardan geçmek daha da emniyetli sevgili kardeşler. Daha da emniyetli. Bunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ama İbrahim ne yaptı? Denenme ortamından kaçtı. Güzel mi oldu? İyi mi oldu? Ne oldu? Denenme ortamından kaçtı, ne oldu İbrahim?
Yalan söyledi.
Tabii. Bak, çok güzel işte. Bu çok önemli. Şimdi ne oldu? Demek ki biz bir yanlışlık yapıyoruz. Biz o yanlışlıktan kaçtığımız zaman başka bir yanlışlık içerisine düşüyoruz. Aslında o yanlışlığın ortadan kalkması için sadık bir şekilde bulunmamız gereken noktada kalmamız gerekirken, Rabbin yönlendirmesi altında kalarak mücadele etmek gerekirken kaçıyoruz ve bizi başka bir yanlışlık bizi bekliyor. Değerli kardeşler. İbrahim kaçtı. Kaçtığı için Rabbe olan bakış açısı da değişmişti İbrahim'in. Artık kendi tasarılarına bel bağlamıştı. Bu yüzden bakıyoruz, çok ilginç bir ifade burada kullanmak istiyorum. Fark ettiniz mi? Mısır'da sunak görebiliyor musunuz? İbrahim Kenan ülkesinde sunak yaptı, Tanrı'ya tapındı. Değil mi? Mısır'da sunak görebiliyor muyuz? Tanrı'yı simgeleyen sunağı görebiliyor muyuz sevgili kardeşler? Yok. Sunak yoksa tapınış yok. Tapınış yoksa Rabbe bakmak yok. Rabbe bel bağlamak yok sevgili kardeşler. O zaman Rabbe yardım etmek için Rabbi çağırmaya da gerek yok. Değerli kardeşler. Onun için İbrahim'in yaşamına ben yerleşmişti. Merkezde ben yerleşmişti. Onun için Süleyman diyor ki, hikmetli Süleyman. 3. bölüm 5. ve 6. ayetlerde. Rabbe güven bütün yüreğinle. Dikkat edin. Rabbe güven bütün yüreğinle. Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabbi an, o senin yolunu düze çıkarır. Süleyman'ın meselleri 3. bölüm 5 ve 6. ayetler. Rabbe güven bütün yüreğinle, yarım değil. Kendi aklına bel bağlama. Kendine bel bağlama, güvenme. Yaptığın her işte, bakın bunun da altını çizin lütfen. Rica ediyorum, ben bundan kendime bir pay çıkarttım Recep olaraktan. Diyor ki, yaptığın her işte Rabbi an. Ben şu soruyu sormaya ihtiyacı duydum bunu okuduğum zaman. Ya acaba yaptığım her işte Rabbi anıyor muyum ben? Örneğin bir bereketli bir dönem içerisine girdim. Bir bereket elde ettim. Ya da bir şey yapacaksın. Bir şey yapmak istiyorsun. Ama yapmadan önce Rabbi anıyorsun. Rabbi arıyorsun. En son ne zaman Rabbi aradık? Hangi işimizi yapmadan önce Rabbi arıyoruz? Şimdi bunu sorarken tabii ben de dahilim. Ya da başarı elde ettiğimiz zaman ne zaman Rab teşekkür ederim bana verdiğin destek için dedik. En son ne zaman dedik? Biz değerli kardeşler çoğu zaman ben de dahil biz bunu öğrenmek zorundayız. Bu ayet beni bir kez daha uyarmış oldu hikmetli Süleyman aracılığıyla. Her yaptığın her işte Rabbiyan. İşte o zaman diyor o senin yolunu düze çıkarır. Ne zaman düze çıkarır? Her işte onu devreye soktuğunda. Sokuyor muyuz her işe? Onu devreye. İşte sokmadığımız için bereket yok hayatımızda bazen. Bunu açık bir dille söylüyorum. Hayatımda bereket yoksa Rab'den kaynaklanan neden değil. Recep'ten kaynaklanan nedenden dolayı. Bireyin kendisinden kaynaklanan nedenden dolayı sevgili kardeşler bereket yok. Mısır'a kaçtı. son bir düşünce Mısır'a kaçtı. Ama her şey düzelmedi. Düzeleceğini düşündü ama her şey düzelmedi. Çok daha kötü bir durum içerisine düştü ve yalan söyledi. Havanın dediği gibi yalan söyledi. Ve Süleyman diyor ki, bu da çok önemli. 29. bölümde Süleyman'ın meseleleri 29. bölüm 25. ayet. Bu ayeti de bir kardeş okusun. Ben de bir soluklanayım. Süleyman'ın meseleleri 29. 25. ayet. Bulan hemen okusun. Kim bulduysa bakalım yarış edin kim buluyor önce. Sami size bir ara vermişti böyle yana yapıştırılan şeylerden.
Evet bu ayet bana çok konuşuyor
genelde. Ya. Ne diyor hatun?
29-25.
Evet 29-25 kardeşim. Ya, insandan korkmak tuzaktır ama Rabb'e güvenen güvenlikte olur. Ondan sonra bir ayet daha. Belki o ayeti söylemeden önce şunu söyleyeyim. Bir kardeş bunu söylemiş, hoşuma gittiği için söylemek istiyorum. Tanrı'dan diyor, az korktuğumuz için insanlardan daha fazla korkuyoruz. Aslında çok güzel bir söz. Ben bunu yani... Yüreğimin merkezine yazdım bu sözü. Çok güzel söylemiş imanlı kardeş. Biz diyor ki Rab'den çok, hani hep diyor ya, seven Tanrı, kucaklayan Tanrı, inayeti bol, harika bir Rab. Tabii ki Rab harika. Bir keresinde bir Alman kardeşle konuşuyordum. Ben buradaki bir takım şeylerin düzensizliğinden söz ederken, bizim Rab harikadır. Dedim tabii ki harika, bizim Rabbimiz harika, güçlü bir Rab. Ama bizim de yapmamız gereken bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Onun için değerli kardeşler, eğer biz Rabbin inayetini görmek iyidir ama onun sıkı düzenini de görmezlikten gelmeyelim. Eğer biz Rab'den korkarsak o zaman insandan o kadar fazla korkmayacağız. Ama insandan daha fazla korktuğumuz için Rab'den pek fazla korkmuyoruz inayetine sığınaraktan. Bunu gerçekten bu şekilde görmemiz gerektiğine ben de bu şekilde görüyorum ve bu şekilde inanıyorum. Şimdi biz belki düşünebiliriz. Ya İbrahim'in söylediği yalan yarım yalandı. Çünkü bir şekilde babaları bir de anaları ayrıydı. Kardeş konusunda, kardeşlik konusunda. Ama İbrahim'in yalan söylemesine de bir amaç vardı. Amaç neydi? Firavun'u aldatmaktı. Yani yalan yalandır. Yalanın yarımı kuyruklusu ya da kuyruksuzu yok. Değil mi? Amacı neydi? Ne için kız kardeşim dedi Sara için? Amaç Firavun'u aldatmaktı. Güzel deyişi. Onun vasıtasıyla bir takım şeylerden yararlanmak istedi. Yalan söylemesinin nedeni buydu. Aldatmaktı yani. Asıl amacı aldatmaktı. Onun için çoğu insan bunu maalesef savunuyor günümüzde de değerli kardeşler. Gerçeği söylemektense, yani gerçeği söyleyip dışlanmaktansa yalan söyle daha iyidir. Çünkü toplumda bu var. Doğru mu? Yalan mı söylüyorum? Yani yalan yani doğruyu söylediğin zaman dışlanıyorsun. Gerçeği söylediğin zaman dışlanıyorsun. Ama yalan söylediğin zaman dışlanmıyorsun. Yalanı söyle ki dışlanmayasın. Bu felsefeyi savunan insanlar çok etrafımızda. Ama Rab diyor ki hayır. İşine geldiğinde gerçeği, işine gelmediğinde yalanı söyle. Böyle bir felsefe kutsal kitaba tamamen ters sevgili kardeşler. Evet. Son bir söz. Bu çok önemli ve belki bu 12. bölümden bunu alalım. Enver bir tane kapıyı kapat istersen. Çocuklar onlar çıkıyorlar yavaş yavaş. Bölümün ilk ayetlerine baktığımız zaman Rab demişti ki bütün uluslar için İbrahim bereket olacaktı. Doğru mu? Vaat etti. Dedi ki sen hem sana bereket hem de sen birçok kişilere bereket olacaksın. Ama ilginç olan bölümün sonlarına doğru geldiğimiz zaman, bölümün sonlarına doğru geldiğimizde itaatsizliğin sonucu bereket görmüyoruz. Bereket var mı? Bereket yok. Ne var? Firavun ve Firavun'un ev halkı korkunç bir felaket geliyor başına. Kimin sayesinde? İbrahim'in sayesinde. İbrahim'in yalanı sayesinde, itaatsizliği sayesinde Firavun ve ev halkına büyük bir felaket getiriyor İbrahim. Şimdi 20. bölüme baktığımız zaman aynı şekilde yaratılış 20. bölüme baktığımız zaman orada da aynı yalandan dolayı söylediği aynı yalanı tekrarlıyor orada İbrahim. Aynı yalandan dolayı Gerar kralı Avimelek de büyük bir felaketle yüz yüze kaldı. Ayete bakınız, isterseniz 20. bölümde 3. ayette diyor ki bu kadını aldığın için öleceksin dedi Tanrı. Ama İbrahim yalan söyledi. Yalan söylediği için karısı olmadığını söyledi yine Avimelek'e. Ondan sonra o karısını alınca Tanrı dedi ki evet, sen bunun yüzünden öleceksin. Kimin sayesinde oldu bu? İbrahim'in sayesinde. Bereket mi oldu İbrahim? Avimelek'e bereket olmadı. Firavun'a bereket mi oldu? Hayır. Değerli kardeşler. Ve şeye baktığınız zaman Yunus'u hatırlayın. Çok iyi bildiğimiz Yunus. Yunus itaatsizlik etti değil mi? Tanrı git dediği yere değil, bambaşka bir yöne gitmeye başladı. O itaatsizliği yüzünden koskoca gemi Yunus'un yüzünden batacaktı. Bereket mi oldu o halka, o gemideki insanlara? Hayır, bereket olmadı. Ama Tanrı onu bereket olacağını söyledi. Ama itaatsizlik ne getirdi? Bereketsizlik getirdi. Değerli kardeşler, itaatsizlik bereketsizlik getirdi. Bereket getirmedi. Değerli kardeşler, o zaman şunu görmemiz lazım ruhsal ilke olaraktan. Çok önemli. 12. bölümde bunu alın yeter bana göre. Baş ilke bu. Başkalarına bereket olmak istiyorsak Tanrı'nın istemi doğrultusunda hareket etmeliyiz. Nokta. Çevrene bereket olmak istiyorsan, çevrenin ışık olmak istiyorsan Tanrı'ya itaat etmen, onun isteği doğrultusunda yürümen kesinlikle gerekiyor değerli kardeşler. Son bir ayet diyor şöyle. Matta 5:16. Pardon 5 evet 5:16. Çok iyi biliniyor. Ezbere öğrenin bunu. Açın orayı. Bir kardeş okusun ve onunla noktalayalım. Bulurken şunu da söyleyeyim sevgili kardeşler. Düşünün. Ben şimdi imanlı bir kardeş olaraktan diyelim hacıyı eleştirmem ya da Sami'yi eleştirmem ya da eylemi ya da sizleri eleştirmem başka bir olay. Rabbin çocuğu olaraktan Rabbin çocuğu imanlı kardeşleri eleştirmesi bir başka bir olay. Ama imanlı olmayan, Rabbin çocuğu olmayan kişilerin Rabbin çocuğunu eleştirmesi kadar korkunç bir şey var mı? Firavun imanlı değildi ama İbrahim'i eleştirdiler. Yerden yere vurdular. Bir imanlı olmayan imanlıyı yerden yere vurdu. Ama imanlının imanlıyı eleştirmesinde ben bir sakınca görmüyorum değerli kardeşler. Ama imanlı olmayan bir kişinin imanlı bir kardeşi yermesi, aşağılaması kadar korkunç bir şey yok. Bunu da söylemiş olayım. Bu ayeti okuyalım. Çok iyi ezberleyin bu ayeti. Evet söyleyin. Oku Eylem. Şimdi ne kadar güzel değil mi? Işığınız insanlar önünde öyle parlasın ki. Biz ışık üretiyor muyuz? Hayır. Ama biz ışığın kaynağına sahibiz. Kim? İsa Mesih. Dünyanın ışığı benim diyor değil mi? Demek ki o zaman ne gerekiyor? Işığın kaynağına sahibiz. Biz üretmiyoruz ama ışığın kaynağına sahibiz. O zaman ne yapacağız? O ışığı çevremize yansıtaraktan karanlık yüreklerin aydınlanmasına aracı olacağız. Tıpkı her zaman söylüyorum, burada da defalarca söyledim. Ay kendinde ışık yok. Ama güneşten aldığı ışığı ışıkla geceyi aydınlatıyor. Doğru mu? Kendisinde ışık yok ayın. Ama güneşten aldığı ışıkla geceyi aydınlatıyor bizde. Rabbin ruhu içimizde bir ışık olaraktan, yansıyaraktan çevremizi aydınlatanlar ve çevremizdeki insanlara tat verenler olalım. Sizin ışığınız insanlar önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Evet, bu sorunlardan kaçarak mümkün olmayacak. Yani aydınlatmak, insanlara bereket olmak sorunlardan kaçarak değil, tam tersine Rab'de kalarak mümkün. Nasıl mümkün? Kaçarak değil. Rab'de kalarak sevgili kardeşler. Eğelim yüreklerimizi Rabbin önünde. Her zamanki gibi yine Sami duayla kapatsın değerli kardeşler. Gerçekten iyi bir Rabbimiz var, sadık bir Rabbimiz var. Biz sadık olmasak da o sadık. Dua edelim ki bu okuduğumuz son ayet her birimizin hayatında var olan bir ayet olsun. Sözlerimiz, davranışlarımız Rabbe yücelik getirsin, onur getirsin. Başkalarına tökez değil, bereket olsun bizim varlığımız. Evet.